Ayrım 10. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 93. 1. Bölüm. 1. Bayram Beyaz günde en az 3 gazete okur, üstelik yıllardan beri hiçbir olayı atlamamakla övünürdü. Bu nedenle bir akşamüstü gazetede Saymanlık Müdürü Şemsi Çamlı'nın odasında söz yolunu şaşırıp da uluslararası dil bilim günlerinin çevresinde dönmeye başlayınca, hele bir de Şemsi Bey'in gözde dostu, Valeri ve Malarmi tutkunu, iç hastalıklar uzmanı, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, "Bayramcığım, senin belleğin çok güçlüdür. O toplantının altını üstüne getiren şu büyük dilcinin adı neydi söylesene" deyince tepesi attı, ünlü hekimin yaşına başına bakmadan kendisini işletmeye kalktığını düşündü. Olayı da adamı da hiç mi hiç anımsamıyordu. O sırada emeklilik işlemleri konusunda müdürle bir ayrıntıyı konuşmaya gelmiş olan yaşlı bir spor yazarı, "Böyle adlar unutulmaz, Yusuf Aksu" dedi. Gazeteye birkaç hafta önce girmiş olan ünlü köşe yazarı Firuz Polat da "Evet, şimdi anımsadım, Yusuf Aksu" diye onayladı ya, o gene hiçbir şey anımsamadı. "Siz beni işletiyorsunuz, böyle bir adam yok, böyle bir olay da olmadı" diye çıkışarak herkesi şaşırttı. En karmaşık saymanlık işlemlerini bile bir kez açıklandıktan sonra tıkır tıkır yürütürken, en sıradan yaşam sorunları karşısında eli ayağı birbirine dolaşan, dünyanın en uzak köşesinde geçen olayları ayrıntılarıyla bilirken, çalıştığı gazetede gözleri önünde olup bitenleri anlamakta güçlük çeken, yayayken büyükçe bir caddede karşıdan karşıya geçmesi başlı başına bir sorun olurken, dostlarının Kızıl Toz Bağ diye adlandırdıkları ünlü Volkswagen 303'ü ile en dar ve en kalabalık yollarda suda balık gibi dolaşan, bu hem palaçor, hem özenli, hem becerikli, hem bön arkadaşlarını biraz da bu tutarsızlıkları için severlerdi. Gene de tepkileri karşısında sık sık şaşkınlığa kapılır, gün görmüş saymanlık müdürünün onun gazetede işe başlamasından bilemedin 3 ay sonra dile getirdiği gözlemi bir kez daha anımsarlardı. Bu çocuğun beyninin bir yarısı çalışırken öbür yarısı güzellik uykusundadır. Gözlemin geçerliliği benimsenirse Bayram Beyaz'ın müdürü bir kez daha haklı çıkardığı söylenebilirdi. Hindi gibi kızardı, insanları uzlaştırmadaki başarısı yanında ülkenin yakın tarihi konusundaki geniş bilgisi ve kendine özgü yorumlarıyla da herkesin saygısını kazanmış olan, ayrıca müdürü olarak geleceğini elinde tutan Şemsi Çamlı'ya da son yıllarda gerek hekimliği, gerek arada sırada yayımladığı düşünce yazıları ve arada sırada yaptığı televizyon konuşmalarıyla yetkisini herkese benimsetmiş olan Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya da sert çıktı, şakanın da bir sınırı olduğunu söyledi. Şemsi Çamlı bu tepki karşısında bilgece gülümsedi, hayranlık verici bir dinginlik içinde Yusuf Aksu'ya ilişkin en kapsamlı yazılardan birini yazmış olan deneyimli gazeteci Hakkı Köse ile uluslararası dil bilim günlerini baştan sona izlemiş olan fotoğrafçı İbrahim Küpeli'yi çağırttı. Bayram Beyaz onlara da pek inanmadı. O zaman Hakkı Köse "buyur öyleyse" diyerek kolundan tuttuğu gibi gazetenin belgeliğine götürdü onu. Bayram Beyaz burada uzatılan tahta iskemleye bir oturdu, bir daha da uzun süre kalkmadı. İşlerini yüzüstü bırakmak pahasına tam 2 gün süresince, sabah 9'dan akşam 9'a, 3 yıl öncesinin gazetelerinde Yusuf Aksu'nun ilginç serüvenini izledi. Kimi zaman yumruğunu masaya vurarak "olamaz" diye homurdanıyor, kimi zaman "böyle bir şeyi düşümde görsem inanmazdım" diye söylenerek dalıp gidiyordu. Yusuf Aksu olayını gözden kaçırmış olduğunu anlaması için 2 gün boyunca belgelikte gazete karıştırmasına gerek yoktu kuşkusuz. Ne denirdi, insanlar her baktıklarını görmüyorlardı. Ama olayın ayrıntılarına daldıkça tuhaf bir şeyler oluyordu Bayram Beyaz'ın beyninde. Bilinmez bir gücün kendisini bu adama doğru çektiğini duyuyor, Adını daha yeni işittiği bu olağanüstü bilim adamının nereye varmak istediğini pek kavrayamamakla birlikte, "Sanırım aradığım adamı buldum," diye söyleniyordu. Bayram Beyaz'ın aradığı bir adam yoktu ama en az 2 yıldır havasız ve ışıksız bir hücrede 4 döner gibi bir boşluk ve aldatılmış duygusu içinde gidip geliyor, herhangi bir çıkış yolu da göremiyordu. Dostlarının anlattığına göre yaklaşık 5 yıl önce hem çok çalışkan bir öğrenci hem tek namazını aksatmamış, orucunu yolculukta ve hastalıkta bile bozmamış, ödünsüz bir Müslüman olarak İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdiği zaman böyle bir sorunu yoktu. Bugün olduğu gibi o zaman da dünyaya ve ülkeye ilişkin her şeyi bilmeye, her şeyi birbirine bağlamaya büyük önem veriyordu. Genellikle bunu başaramamakla birlikte, ta Tokat Lisesi'nde okuduğu günlerden beri, Tanrı aşkını dünyaya egemen kılmanın her aksaklığı düzelteceğine inanmaktaydı. Bu nedenle de içi rahattı. En azından çözümü biliyordu. Böylece bu ülkede inanmış kişilerin haklarını savunmak üzere politikaya atıldığını söyleyen güçlü bir iş adamının yanında, oldukça dolgun bir aylıkla iş bulup da her konuda ona yardımcı olmaya başlayınca daha bir rahatlamıştı. Hem iyi para kazanarak gönlünce yiyip içiyor, hem de kutsal bir amaç için çalışmanın mutluluğunu duyuyordu. Patron da yanında çalışanların her sorununu düşünen, yüce gönüllü bir insana benziyordu doğrusu. Örneğin o günlerde pek az insan böyle bir gereksinim duyarken, parasını aylığından keseceğim diyerek, avucuna az kullanılmış bir kırmızı Volkswagen 303'ün anahtarını sıkıştırmış, bir an önce sürücülüğü öğrenip ayaklarının yerden kesilmesi için de şoförünü tam 2 ay onun buyruğuna vermişti. Ne var ki Bayram Beyaz'ın Volkswagen 303'ün direksiyonuna geçmesiyle patronun özel yaşamını tanımaya başlaması aynı zamana rastlamıştı. Dindar adam tecimini %90 gayrimüslimlerle yürütüyor, haftada en az 2 gecesini küçük kızı yaşındaki metresinin yatağında geçiriyor, kızlarının baş bağır açık gezmelerine hiç sesini çıkarmıyor, yandaşlarına yalan üstüne yalan söylemekte hiçbir sakınca görmüyordu. Bayram Beyaz böyle bir dinsiz için çalışmayı sürdürmenin Tanrı'ya da peygambere de saygısızlık olduğunu düşündü. Borcunun bitmesini bile beklemeden adamla ilişkisini kesti, birkaç işe daha girip her birinde bir başka ikiyüzlülük ya da dolandırıcılık türüne tanık olduktan sonra namazı ve orucu da, din yolunda savaşmayı da işin uzmanlarına bıraktı. Her şeyi bilen ve gören Yüce Tanrı, geçici bir biçimde bile olsa, yolundan gittiklerini söyleyen madrabazların insanları böyle utanmazca aldatmasına izin veriyorsa, sorunlarını kendisi çözsündü. Bayram Beyaz bu işte yoktu. Sonunda tüm geçmişine meydan okurcasına, yansızlığıyla ün yapmış olan bu gazeteye girdi. Burada patron değilse de, çalışanlar ille de söylediklerinin tersini yapmak ya da yaptıklarının tersini söylemek zorunluluğunu duymuyorlardı. Öte yandan görevi gazetenin hesap işlerine bakmakla sınırlı da olsa, politikaya ve felsefeye meraklı bir insan olduğundan, düşünce ürettiği varsayılan bir kuruma katkıda bulunmak hoşuna gidiyordu. Müdürü de hoş bir adamdı doğrusu. Her konuda bir görüşü, her çevreden dostları vardı. Ayrıca aralarındaki büyük yaş farkına karşın kendisine arkadaş gibi davranıyor, dost söyleşilerine onu da katmakta bir sakınca görmüyordu. Böylece ilk seçtiğine %100 karşıt bir yolda da olsa bayağı ilerlediğini, düşünsel çevreninin gittikçe genişlediğini sezinlemekteydi. Bununla birlikte ilk işinden ayrılmaya karar verdiği günlerden beri içinde çırpınmaya başladığı boşluk duygusu hep sürmekteydi. Bu duyguyu yenebilmek için Şemsi Çamlı'nın salık verdiği, kimilerini de kendi evinden getirdiği felsefe kitaplarını okumaya girişti. Platon'dan Aristoteles'e, Schopenhauer'den Nietzsche'ye birçok filozofu elden geçirdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse hiç girişmemiş olmayı yeğe tutardı. Başlangıçta her şey çok iyi gidiyor. Hangi felsefeciyi okursa okusun, hem %100 anlıyormuş gibi bir izlenime varıyor, hem de söyleneni tümüyle benimsiyordu. İşte aradığım adamı buldum diye söyleniyordu her seferinde. Ne var ki, ilk sayfaları aşıp da ayrıntılara gelince, gerçek yaşamın açıklarına düşmüş gibi bir duyguya kapılıyor, her şeyi karıştırmaya başlayarak yeniden başa dönüyor, ancak daha iyi anlayayım diye geri döndüğü sayfa, bu kez sorgulayarak okuduğundan çok daha karmaşık geliyor, yazarının haklı mı haksız mı olduğunda bir karara varmak şöyle dursun, tam olarak ne dediğini anlamakta bile zorlanıyordu. Her şeye karşın bir meydan okuma duygusuyla dişini sıkıp kitabın sonuna dek gidiyordu ama sonuç hep aynıydı. Tarihleri, yer ve kişi adlarını, olayları belleğine yerleştirmekte öteden beri fazla güçlük çekmezken, felsefe kitaplarından belleğinde ezici bir yorgunluk izleniminden başka hiçbir iz kalmıyor. Böylece Kant'ta, Schopenhauer'da, Nietzsche'de, Platon'da onun için hep aynı çizgide birleşiyordu. Filozoflar kulağını tersinden gösteren adamlardı. Hiçbir zaman kavrayamayacaktı onların gerçek düşüncelerini. Böylece felsefe defterini şimdilik kapatmıştı. Ama umudunu kesmiş değildi. Kafasını ta çocukluğundan beri veli ve pir öyküleriyle doldurmuş olmasının da etkisiyle bu işin bir odaya kapanıp kitap okumakla gerçekleştirilemeyeceği, felsefenin de tıpkı saymanlık, tıpkı sürücülük gibi bir hocadan ya da bir ustadan öğrenilebilecek bir uğraşım olduğu sonucuna vardı. Böyle soğuk ve soyut kitapların ötesinde karşısına diz çöküp oturulacak, ne öğrenmesi gerekiyorsa onu öğretecek bir usta, bir ayrıcalıklı adam düşlemeye başladı. Yusuf Aksu işte böyle bir dönemde çıktı karşısına. Bayram Beyaz, bilim ve düşün çevrenimizden bir kuyruklu yıldız gibi geçen bu gizemli bilgin üzerine söylenenleri okumaya giriştikten sonra belki üçüncü, belki dördüncü yazıda bir tür içgüdüyle aradığı ustanın bu adam olabileceğini düşündü. Besbelli, ünden, şandan, gösterişten tiksinen gerçek bir bilgeydi. Ünlü köşe yazarlarımızdan birinin kendisini dili ve tarihi felsefeyle harmanlayan büyük bir bilgin diye nitelediğini görünce sanısı daha da güçlendi. Arkasından gazetecilere söylediği sözcükler her şeyi çorbaya çeviriyor tümcesini okuyunca felsefe kitaplarını neden anlamadığını da kavrar gibi oldu. Herkesin önderliğe kalktığı bu tuhaf toplumda kendi sessiz köşesine çekilmeyi yeğleyen bu adamın gerçekten büyük bir düşünür, her şeyin kökenine inmeye çalışan bir bilge, dolayısıyla kendisini bu boşluk ve aldatılmışlık koşulundan kurtaracak tek adam olduğundan kuşkusu kalmadı. Ne pahasına olursa olsun ona ulaşacağım diye söylendi, düşüncesini arkadaşlarına da açtı. Arkadaşları güldüler. Bir kez alanını şaşırmıştı. Bunca zamandır iyi bir felsefeci diye sayıklayıp durmuştu. Bu adamsa adı üstünde dil bilimciydi. İkincisi, hemen gidip görüşeceğim onunla diyordu. Oysa Yusuf Aksu olayını ayrıntılarıyla inceledikten sonra bunun olanaksız olduğunu bilmesi gerekirdi. Hakkı Köse müdürün kulağına eğildi. "Abi gerçekten haklıymışsın. Seninkinin beyninin bir yarısı sürekli kestiriyor," dedi. Gene de iş çıkışı Bayram Beyaz kızıl tosbağayı önünde durdurup "Abi ne olur şu evi bir gösteriver bana," deyince isteğini geri çevirmeye yüreği el vermedi. Ama yol boyunca değil onunla konuşmak, yüzünü bile göremeyeceksin. Yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz. Belki çoktan ölmüştür zavallı. Türünden sözler edip durdu. Arabadan inince de her şeyin söylediği gibi olduğunu düşündü. Görkemli yapı tümden bırakılmış gibiydi. Girişindeki donuk ışık bir yana, baştan aşağı karanlık içindeydi. Üstelik bu karanlık gündüz gidip gece gelen bir karanlığa değil de bir daha gitmemek üzere yerleşmiş bir karanlığa benziyordu. "Sanırım yanılmamışım zavallı adam. Çok da yaşlı sayılmazdı," diye mırıldandı. Bu nedenle iki hırsız gibi sessizce girdikleri apartmanda otomatiği ve asansörü çalışır bulunca hem şaşırdı hem sevindi. Beşinci katta birkaç kez hem de uzun uzun parmağını zile bastırdı. Kulağını kapıya dayayıp dinledi. Rengini yitirmiş bir yüzle kendisini izleyen Bayram Beyaz'a baktı. "Bu zil çalmıyor," dedi. Cebinden bir anahtar çıkarıp önce uzul usul, sonra gittikçe daha sert bir biçimde kapıya vurmaya girişti. Aradan 2 dakika geçmeden pos bıyıklı, kara kasketli, kara avcı yelekli ve çok iri adam belirdi yanlarında. "Kimsiniz, burada ne arıyorsunuz?" diye sordu. Hakkı Köse, Yusuf Aksu ile görüşmek istediklerini söyleyince de hor görüyle dudak büktü. "Evde yok, Avrupa'ya gitti. Ayrıca burada da olsa kimseyle görüşmez," diye ekledi. Bayram Beyaz'ın dili tutulmuş gibiydi. Adamla yalnız Hakkı Köse konuştu. Yusuf Aksu'yu tanıdığını, kolay kolay telefona çıkmadığını da bildiğini belirtti. Bu durumda kendisiyle görüşmek istediğini, önceden nasıl bildirebileceğini sordu. Adam adlarını verip görüşme konusunu da kendisine bildirmeleri durumunda haberin yerine ulaşacağını söyledi ya, Hakkı Köse'nin görüş alışverişinde bulunma gerekçesini saçma buldu. "Bizim patron avukat değil," dedi. Sonra hiç eveleyip gevelemeden, kas gücünü fazlasıyla aşan bir güce dayandığını sezdiren bir havayla, burada daha fazla oyalanmalarının kendileri için iyi olmayacağını bildirip asansörün kapısını gösterdi. Hakkı Köse arkadaşının kulağına eğildi. "Kapıcı numarası yapıyor ama sıkı bir koruma. Boya posa baksana," diye fısıldadı. "Bizden başka korumasız adam kalmadı şu memlekette." Hem bir kez daha haklı çıktığı hem de büyük adam olmasının daha çok bir ölü gibi düşünülmesini kolaylaştırmasına karşın Yusuf Aksu'nun ölmediğini öğrendiği için hoşnuttu. Bayram Beyaz'sa bayağı düş kırıklığına uğramış olmakla birlikte tümden umudunu kesmiş değildi. Ertesi gün işe giderken de işten dönerken de yolunu uzatıp Maçka'daki apartmanı kolaçan etti. Akşam karşılarına çıkan iri yarı adamın kapıda oturduğunu görünce beklenmedik bir korkuyla titredi. Herhangi bir girişimde bulunmaktan vazgeçti. Nasıl olsa adres belli diye söylendi. Eriştiği bu biricik veriyi değerlendirerek tam 2 hafta süresince Yusuf Aksu'ya her gün bir başka mektup yazdı, her gün biraz daha zorlu bir tutkuya dönüşen dileğini yineledi. Hiçbir yanıt gelmedi. O zaman gazeteden izin alarak tam 8 gün süresince Yusuf Aksu'nun sokağa çıkmasını bekledi. 9. gün öğle üzere havanın oldukça sıcak ve pırıl pırıl olmasına karşın sırtına uzun bir yağmurluk giymiş, orta boylu, zayıf bir adamın kapıdan çıkarak ürkek adımlarla kaldırımın kıyısına dikildiğini, Yusuf Aksu'nun gazetelerde yayımlanan fotoğrafına da çok benzediğini gördü. Kızıl tosbağayı çalıştırmasıyla yolu geçip önüne varması biri oldu. Arabadan fırlayıp karşısına dikildi. "Hocam, yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. Adam elleri yağmurluğunun ceplerinde, korkuyla karışık bir şaşkınlıkla yüzüne baktı. Sonra hiçbir şey söylemeden kendisi arabadan çıktığı sırada yanaşıp durduğu anlaşılan ve şimdi açılmış kapısının önünde özel kılıklı, iri yarı ama bayağı yaşlı bir adam bekleyen kocaman arabaya doğru yürüdü. Bayram Beyaz, büyük adama ulaşmanın belki de tek yolunun kendilerini kabaca geri çevirmiş olan iri yarı kapıcı ya da koruma olduğunu düşündü o zaman. Bir haftada ona yaklaşmanın yollarını araştırdı, 1-2 kez polis gibi uzaktan uzağa izledi onu. Bakkaldan, kasaptan, çiçekçiden, yakınlarda bir kahvenin garsonundan bilgi almaya çalıştı. Hepsinin de ondan saygı ve korkuyla söz ettiklerini gördü. "Müslüm abinin sağ solu belli olmaz," diyor, başka bir şey demiyorlardı. O gene de umudunu kesmedi. Bir sabah koltuğunun altında 3 ekmek ve 1 gazeteyle bakkaldan döndüğü sırada birden karşısına dikildi. "Merhaba Müslüm abi," dedi. "Merhaba," diye yanıtladı kapıcı, öyle durup ölçüsünü alır gibi tepeden tırnağa süzdü onu. Bu bıyığıyla kravatından başka her şeye bir yumuşaklık ve yuvarlaklık izlenimi uyandıran, hiç güneş görmemiş gibi apak, ablak yüzlü, seyrek saçlı, neredeyse boyunsuz, ufak tefek, karpuz göbekli adamı tanımaya çalıştı. Bir yerlerden çıkarır gibi oldu ama belli bir uzama ve belli bir zamana bağlayamadı. Herhalde çok eskiden ve bir başka yerde, örneğin memlekette gördüğünü düşündü. ''Kusura kalma, bir yerlerden gözüm ısırıyor seni ama tanıyamadım. Tokatlı mısın?'' dedi. Bayram Beyaz şaşırdı ama bir an sonra gözlerinde bir parıltı belirdi. ''Evet, Tokatlıyım.'' dedi sevinçle. ''İçinden mi?'' ''Evet, içinden.'' ''Adını bağışla.'' ''Adım Bayram.'' ''Soyadın?'' ''Soyadım Beyaz.'' ''Hiç duymadım ama ben Tokat'ın köylüyündenim. Hem de 7 yıldır memlekete gidemedim.'' dedi Tokatlı Müslüm. Gözlerini bilinmedik hemşeriye dikti. Zararsız, üstelik okumuş birine benzediğini, iyi bir hemşerinin yeri gelince çok yararlı olabileceğini düşündü. ''Bir emrin mi vardı?'' diye sordu. ''Estağfurullah, hemşerim olduğunu duydum, tanışmak istedim.'' dedi Bayram Beyaz. Tokatlı Müslüm hemşerisine düşlerindeki apartmanı gösterdi. ''Gel buyur, eve gidelim.'' dedi. Bayram Beyaz başka hiçbir yoldan sağlanmaz görünen bir olanağı, belki de beklenmedik bir hemşeriliğin sağlamak üzere olduğunu görmenin sevinci ve şaşkınlığı içinde, Tokatlı Müslüm'ün ardından 2 merdiven inip karanlık bir odaya girdi. Hemşerisi ışığı açınca dolap, masa, koltuk, iskemle, kanepe, somya, şilte, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, radyo, televizyon, tavana dek yükselen karmakarışık bir eski eşya yığını karşısında buldu kendini. Sonra üstüne çiçekli bir muşamba örtülmüş bir çelik yazı masası, çelik masanın çevresinde hiçbir zaman cila ya da boya görmemiş ama kullanıla kullanıla parlamış 3 tahta iskemle, biraz ilerisinde duvar girintisi içinde sarı bir muslukla birkaç yerinden çatlayıp onarılmış, avuç içi gibi bir lavabonun 2 yanında, üstünde kırmızı bir plastik leğen, içinde tabak ve bardaklar görünen bir küçük tahta dolapla aynı boyda bir başka dolabın üstünde üçlü bir hava gazı ocağı gördü. Ocağın üstünde mavi çinkodan şişkin göbekli bir çaydanlık tıkırdıyordu. Tokatlı Müslüm 3 tahta iskemleden birini geriye çekti, konuğuna oturmasını söyledi. Cebinden Parliament paketini ve çakmağını çıkarıp bir sigara yaktı. Sonra paketi ve çakmağı hemşerisinin önüne koydu. ''Buyur, yak bir tane.'' dedi. ''Sağ ol Müslüm abi, ben sigara kullanmam.'' dedi Bayram Beyaz. Tokatlı Müslüm hiç sesini çıkarmadı. Paketi ve çakmağı alıp cebine koydu. Sonra kırmızı çizgili bir bardağı sırf demle doldurdu. Üstüne küçük bir plastik kaptan 4 kaşık şeker attı, getirip önüne bıraktı. ''Sen çayını içerken ben şunları yerine vereyim.'' dedi. 3 ekmekten 2'siyle gazeteyi bıraktığı yerden aldı. ''Hemen dönerim. Pek bir kiracı yok apartmanda. Çünkü patron çıkanların yerine yenisini almıyor.'' ''Neden?'' ''Çocuklu mocuklu istemiyor. Köylü möylü de. Tüccar müccar da istemiyor. Kısacası adam istemiyor.'' ''Neden?'' ''Gürültü mürültü istemem.'' diyor. ''Uğraşamam.'' diyor. ''Ben şunları yerine vereyim.'' 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.